Güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan programına hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Şule Özçakır, Sezin Zor, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Hepinize tekrar merhaba diyoruz efendim. Bugün çok güzel konu ve konuklarımız var. Birbirinden güzel de şarkılar seçtik sizler için. Bakalım neler var? Efendim öncelikle bir stüdyo konuğumuz olacak ve bu stüdyo konuğumuzla ülkemizdeki göç olgusunu insan hakları bağlamında mülteci sorununu değerlendireceğiz avukat Sayın Osman Yurt'la. Ve ikinci bölümde bir telefon bağlantımız olacak. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı, aynı zamanda yazar Mahmut Bıyıklı telefon hattımızda olacak. Ve kendisiyle Yaşayan Hatıralar kitabı üzerine söyleşeceğiz.
Gönlümde baş başa düşündüm de artık bir sihirsiz nefes gibisin şimdi ta içinde bomboş kalbim bak istedim sönen bir ses gibisin. Sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes Seni eminim kalbimde. sende herkes gibisin. Bence artık sende herkes gibisin. Bence artık sende herkes gibisin.
Efendim saatimiz 15.11'i gösteriyor. Canlı yayında Güne Bakan programında sizlerle birlikteyiz. Savaş, iç çatışma, yoksulluk ve daha iyi bir yaşam adına uzun ve tehlikeli yolculukları göze alanların umuda yolculuğu. Büyük bir insanlık dramına dönüşüyor ve bu dram yıllardır dünyanın göz önünde yaşanıyor. Doğudan batıya yaşanan bu göç hareketinin geçiş noktasındaysa Türkiye var. Ülkemiz milyonlarca mülteciye kucak açma konusunda tüm dünyaya ders verirken, batılı ülkeler özellikle Akdeniz'de yaşanan ölümlere sessiz kalıyor. İnsan hakları bağlamında mülteci sorununu değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz avukat Sayın Osman Yurt. Hoş geldiniz Osman Bey.
Hoş bulduk.
Şimdi tabii bir avukatsınız ama özellikle bu göç ve mülteci sorunlarıyla ilgili önemli çalışmalarınız var. O yüzden bizimle birliktesiniz. Osman Bey, isterseniz göç olgusunu bir tanımlayalım. Yani biz kafamıza bir göç olgusu oluşturabiliriz ama göç olgusu nedir? Nasıl bir şeydir? Göçü tanımlarken nedir asıl temel olan?
Göç olgusu dünyada insan hareketliğinin bir yönünün tarifi aslında. Yani insan kitleleri değişik zamanlarda, değişik coğrafyalarda büyük kitleler halinde yer değiştirebiliyorlar. Bunlar bazen coğrafi sebeplerle, bazen mesela suların kurumasıyla oluştuğu gibi savaşlarla ve siyasi sebeplerle de her zaman olabiliyor. Yani dünyada çok büyük göç hareketleri tarihte olmuştur. Bizim son dönem şu anda üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın da bir kavşak noktası olması itibarıyla
özellikle doğuyla batı arasında.
Doğu batı arasında, yoksul ülkelerle zengin ülkeler arasında bir geçiş yeri olmamız hasebiyle ve savaşların da tabii etrafımızda yoğunlaşmasıyla birlikte çok büyük göç hareketleriyle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla biz bu noktada bugün Türkiye'de neredeyse gündemimizin birinci sırasına gelecek şekilde göçle muhatabız.
Şimdi tabii pek çok insan hareketi var. Aslında göç dediğimizde bir insan hareketinden bahsediyoruz. Bu küçük gruplar da olabilir, büyük gruplar da olabilir. Fakat bunların hukuksal, sağlıklı ve legal şekilde yapılması temeldir aslında. Fakat illegal bir göç olgusuyla da karşı karşıyayız. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi. Bütün bu illegalite içerisinde göçmenlerin bir hukuku var mı?
Tabii ki. Bugün dünyada da Türkiye'de de bu konuda neredeyse matematiksel olarak da ifade edilebilecek bir hukuk var. Bu konuyu güncel ve cari olarak ifade etmek istersek öncelikle 48 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 14. maddesiyle uluslararası hukukta ilk adımını attı bu hukuk. Sonra işte 1950'de bu konuda Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliği kuruldu ve 1951 yılında da Cenevre Sözleşmesi imzalandı. Cenevre Sözleşmesi'nde de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da meydana gelen o büyük kitlesel hareketler mülteci tanımı ile tanımlandı ve bununla ilgili bir hukuk oluşturuldu. Ama 51'deki bu sözleşme daha çok Avrupa'ya dönük ve önceye dönük bir mülteci tanımı yaptı ve bunu hukuka bağladı ama 1967 yılındaki bir ek protokolle de bu coğrafi sınır kalktı ve sadece o döneme dönük olan, İkinci Dünya Savaşı dönemine dönük olan tanım kalktı. Bir ek protokoller, bunlar düzenlendi. Türkiye'nin mesela mülteci hukukuyla ilgili hukuki düzenlemesine halen Avrupa sınırının olmasının dayanağı odur. Türkiye sadece Avrupa'dan gelenler mülteciyi kabul eder. Ama onun dışında da Türkiye'de de ve dünyada da bir uluslararası koruma ve özellikle son dönem Suriyelilere dönük uygulanan geçici koruma gibi şartlı koruma statüleri oluşturuldu.
Oluşturuldu ama bunlar hayata geçirildi mi diye sorayım.
Yani bununla ilgili işte uğraşıyor bütün hukuk sistemleri, uğraşıyor yargı, uğraşıyor bütün idari makamlar, sürekli uğraşıyor. Yani
aslında
sürekli dinamik bir varlık
hukuk
bu.
Anlamında da bir uğraşı gerekiyor. Fakat burada tarafların da iyi niyetli olması gerekiyor herhalde, değil mi?
Elbette. Yani bir defa hukuk da, mülteci hukuku da dinamiktir. Yani sürekli gelişiyor. Sürekli yeni durumlara dönük yeni konumlanmalar oluyor. Her durum için tartışılacak çok şey var tabii. Yani ülkeler öncelikle kendilerini korumak istiyorlar. Yani daha doğrusu ülkelerin, devletlerin kendi vatandaşlarını koruma hakları var. Ama bir defa değişik sebeplerle, ekonomik sebepler de o içinde olmak üzere insanların bir yerden bir yere gitmesine devletlerin, kimsenin engel olma imkanı yok. Hukuken bu mümkün değil yani. Ama tabii ki vatandaşlarını koruma haklarını anlıyoruz. Bunu hukuk sistemleri de tanıyor, insan hakları savunucuları da tanıyor, hukukçular da tanıyor. Ama bu hiçbir şekilde mesela ölüm tehlikesi, işkence tehlikesi altında bir ülkeye bu tehlike altında olduğunu düşünen, zanneden, iddia eden, bu konuda delil olan kimseyi gönderme hakkını vermiyor. Bu mümkün değil. Ama çifte standartla dünyada buna uymayan bir sistemle de yüz yüzeyiz doğrusu.
Evet tabii. Özellikle tabii göçmen hukukunda beyan esas ama bunun ötesinde çalışmalar da yapılıyor. Ancak inceleme ve araştırmalar da yapılıyor muhakkak. Şimdi Türkiye'de bir göç idaresi var. Ve Türkiye'deki göç olgusuyla ilgili de çalışmalarını yapıyorlar. Araştırmalarını yapıyorlar. Sürekli bir denetim sağlamaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye'nin karşılaştığı bu göç olgusuyla birlikte hukuksal sıkıntılar doğuyor mu size göre?
Tabii ki. Yani bu kadar yoğun göç dalgasıyla yüzleşince tabii ki bunun getirdiği sorunlar da var. Bununla işte göç idaresi ifade ettiğiniz gibi çok sayıda arkadaşımız bu iş üzerine çalışıyorlar. Yani kolluk yine güvenlik birimleri de bununla ilgili çalışıyor. İşte yargı kurumları çalışıyor. Diğer idari mekanizmalar. Yani çok sayıda aktörün üzerine çalıştığı bir konu. Çok kolay bir konu değil göç olgusu. Çünkü özellikle Suriye Savaşı ile birlikte, daha önceden zaten yaşadığımız işte Irak'taki yaşananlarla birlikte Türkiye'de çok bir kitlesel insan hareketliği oluştu. Daha önceden de gelen zaten tecrübemiz vardı. Yani İran'daki devrimden sonra da Türkiye'ye büyük kitlesel hareketler oldu. Mesela Bulgaristan'da yine 90'larda öyle büyük hareketler oldu. Yani her yaşanan olayda Türkiye'ye de mutlaka yansıyor. Mesela Ukrayna Savaşı yine Avrupa'ya dönük yine milyonlarca insan akınına yol açtı. Dolayısıyla bizdeki savaşlar ve bu savaşlara toplumların doğrusu çok da çözüm üretemeden, öyle 10 yıllara yayılarak toplumdan etkilenmiş olması çok büyük sorunlar doğuruyor. Türkiye aslında gerçekten bu konuda iyi bir sınav verdi. Yani yaşanan sorunlar ifade edilebilir. Çok sayıda konuyu tartışabiliriz. Bizim de üzerine çalıştığımız sorunlar var. Ama milyonlarca insanı alması, Türkiye'de insanların buna genel olarak gösterdiği tepkiler olumsuz değil doğrusu. Çünkü kolay bir şey değildi. Yani Türkiye gibi bir ülkede yani 3 milyon, 4 milyon, 5 milyonluk bir hareketliliği bu şekilde yönetmek kolay değildi. Ama sorunlar var mı? Var. Bizce bu sorunların yönetilebilir olması da açıktır. Öyle çok büyük bir felaket de değildir bunlar sonuçta.
Nasıl baktığınıza bağlı tabii.
Bulunduğu yere bağlı. Tabii. Yani şöyle bir defa birçok konuda bir defa yanlış veriler var. En büyük sorun burada bu. Yani mesela şöyle bir şey düşünün. İşte Türkiye'de şu andaki bu göçten dolayı gelen insanlardan işte insanlar 20 sene sonra Türkiye'yi yönetecekler. Mesela teknik olarak mümkün olmayan bir şey bu. Ya mümkün olan bir şey değil. Yani 90 milyonluk bir ülkede 3 milyon insan 20 sene sonra nasıl bir ülkeyi yönetecek? Yani böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. Yani akla zarar bir iddia ama söylenince söyleniyor işte, dilin kemiği yok bu noktada. Velhasıl bununki gibi çok sayıda şeyden söz etmek mümkün. Yani Türkiye'nin mesela herkese...
Yanlış bilgiyle yani, hareket etmek, karar vermek çok doğru bir şey değil. Veri derken aslında bundan bahsediyorsunuz. Doğru bilgi, doğru kaynak, doğru veriyle doğru analiz yapmak gerekiyor. Ve insanları da yanlış yönlendirmemek gerekiyor.
O kadar galiba, yani gerçekten doğru bilgi olmadan kanaat sahibi olanlar, yani doğru malumatı, bilgiyi edinmeden kanaat edinenler gerçekten her zaman büyük sorunumuz bizim için. Dolayısıyla yani gerçekten veri neyse onu alalım, ona göre hareket edelim. Bu anlamda mesela bu tamamen yanlış. Onun dışında da yani Türkiye'de sorun var. Yer yer bu konudaki problemleri aşmak üzere de yeni düzenlemeler de yapılıyor. Ancak yani iddiaların gerçekten hiç gerçekle ilgisi olmayan, hukukta var olan maddi gerçeklikle ilgisi olmayan şekilde ifade edilmesi, sokakta da yer yer satın alınması hepimiz için üzücü oluyor. Yani aslında herkes görüyor ama o anda sokakta biraz iş yapıyor bu, prim
şimdi
yapıyor, ona devam ediyor.
Sayın Yurt, şöyle söyleyebilir miyiz? Özellikle Türkiye'de savaştan kaçan, hayatını kurtarmaya çalışan, kendinin, çocuklarının, ailesinin hayatını kurtarmaya çalışan kişilere kucak açıldı. Ve burada aslında büyük bir insaniyet gösterildi. Yani sadece hukuksal anlamda değil, vicdanlara da hitap eden, tüm dünyayı aslında bir ders veren bir yaklaşım sergilendi. Şimdi bunun üstüne tabii ki sorunların olması gayet doğal. Devam eden süreç kısa sürmediği için. Tabii. Ama devam eden süreçte sorunlara çözüm arayışı var mı? Size göre var. Peki bu çözüm arayışlarında Türkiye'de elini zora sokan şartlar, durumlar var mı? Varsa bunlar neler size göre?
Vallahi çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim de işte arzu ettiğimiz bu konularda yeterli, derinlikli ve sonucu da etkili olacak kaliteli, nitelikli çalışmaların olması. Bunu çok arzu ediyoruz. Bunun için hepimiz de zaten gayret gösteriyoruz. Yani bu noktada aslında biraz geriden gelip şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani Türkiye 100 yıllık bir Osmanlı sonrası oluşmuş bir devletin 100. yılını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bölgede biz Osmanlı gibi bir devletin mirasçılarıyız. Şimdi Osmanlı bütün Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, her tarafta neticede bir devletti. Anadolu'ya gelen, sınırlanan bir devlet haline geldik. Sonuçta öyle konular yaşıyoruz ki, yani yanı başınızdaki insanlar buranın akrabası zaten, iç içesiniz. Veya işte Misak-ı Milli diye bir şey var mesela. Misak-ı Milli sınırları içerisindeki bölgeler var. Şuur altlarında var. Türkiye kurulurken buraları kendi içinde kabul etmiş ama olmamış. Orada kalmış. Şimdi orada da bunlar tehdit algılanıyor. Ve bu savaşlar, çatışmalar ortamında bunlara dönük çok ağır şeyler yaşanıyor. Yani işkenceler, ölümler, çok büyük sınavlar geçiriliyor bu insanlar. Türkiye'deki insanlar yer yer bunları fark etmiyorlar. Bunlardan haberleri olmuyor ve bu mülteci hareketliğiyle, yani çok da göz önünde olmayan bu gelişmelerle, yani gerçekten tabiri caizse utanç verici şeyler yaşıyoruz. Yani bu noktada aslında insanların biraz daha kendilerini tanıması, biraz daha çevresini tanıması, biraz daha bu olaylara eğilmesi büyük bir ihtiyaç bizim için hakikaten. Yani bu anlamda benim hep üzerine durduğum bir konu vardır. Bir Elazığ türküsü var. Telgrafçı Akif türküsü var. Orada türküde diyor ki, çağırın Lütfü telgrafın başına diyor, bir tel çeksin Musul'da kardeşine. Şimdi telgrafçı Akif Elazığlı, vefat etmiş ve kardeşi de Musul'daymış. Türküde anlıyoruz ki oradaki Musul'da kardeşine ulaşmaya çalışıyorlar. Türkün devamında ulaştım ulaşmadım bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz. Araya bir sınır girmiş. Şimdi bazen yetkili arkadaşların eldeki verileri doğrusu çok da sağlıklı değerlendirmeyerek bazı kararlar aldıklarını onlara dediğimizde, ya arkadaş yani Musul'da telgrafçı Akif'in kardeşi kalmış, onun torununa telgrafçı Akif'in torunu niye bunu yapıyor dediğimizde şaşırıp kalıyorlar. Yani mesela bir Kazan ailesiyle ilgili bir sorunla uğraşıyoruz. Kazan ailesi, Türkiye'de meşhur bir Kazan ailesi var. Onların akrabası, yani iç içeler.
Evet,
ve bugün tutuyoruz bunları, sanki yabancı biri gibi davranıyoruz. Dediğim gibi tabii ki Türkiye'deki devletin, iktidarın, bizim kamu aktörlerinin bizim insanımızı koruyacak tedbirler alması gayet meşrudur. Ama biraz daha soğukkanlı olması ve yani başka ülkelerde başka insanlar bu insanlara karşı bu eziyeti yapabilir. Ama Türkiye'deki insanlar niye yapar? Bizim için cevaplanması gereken soru bu. Ama bu bilmediğinden oluyor. Bilen de bir şekilde konuya hakim oluyor diye düşünüyoruz.
Tabii çözüm noktasında pek çok farklı görüşler var, pek çok farklı düşünceler var, farklı yaklaşımlar var. Fakat dünyada göç olgusuna yaklaşımlar, Türkiye'deki yaklaşım arasında fark var mı size göre?
Vallahi bence Türkiye bu noktada dünyada en iyi imtihan veren ülkelerin başında geliyor. Yani mesela nüfusa oranla bugün Lübnan daha çok insan barındırıyor. Ama Türkiye kadar bu konuda yani sahip çıkma noktasında, koruma noktasında, onların daha sağlıklı, daha insani şartlarda yaşaması noktasında bence daha iyi bir yerde durdu. Türkiye daha iyi bir yerde. Ha, eleştirilebilir bu konuda çok.
Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları olmasına rağmen daha fazla yardımda bulunuyor. Fakat aslında Avrupa ülkeleri bu noktada farklı bir yaklaşım içine giriyor. Çok katı bir yaklaşım içerisinde. Türkiye'ye verilen sözler tutulmuyor. Ve başka şekilde diplomasi noktasında sıkıntılar yaratılıyor. Sizce tüm dünyanın bakışı altında, özellikle hukuku çok savunduğunu söyleyen, Avrupa hukukunu farklı bir noktaya koyan, Avrupa medeniyetinin bu ikircikli yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi şimdi aslında bu genç gelenler de genelde genç nüfuslar. Avrupa'nın aslında buna ihtiyacı var. Üzücü olan şu. Avrupa bu insanları aslında istiyor ama Müslüman kimlikli oldukları için istemiyorlar. Yani bunun için engellemeye çalışıyorlar ve aynı zamanda da şimdi kaymak takımını alıp, yani seçilmiş, yetişmiş unsurlarını alıp diğerlerini burada tutmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük bir çifte standart var. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve bu ahlaksızlığı da her yerde ortaya koymamız lazım. Özellikle Türkiye üzerinden, Ege üzerinden bu denizlerde boğulan insanlara gösterilen tepkiler hakikaten yürek yaralayıcı, içler acısı. Ve bunu da Avrupa adına yapıyorlar ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun dışında Türkiye'de de yani bir yanlış bilgileri bize bir defa düzeltmek lazım. Yani Türkiye mesela bütün mültecilere maaş falan vermiyor mesela. Bu yanlış bir algı. Yani bunu özellikle millet propaganda yapıyor ve yanlış propaganda yapıyor. Böyle bir şey yok. Ama deminki dediğim sebeple işte bu insanlara destek verelim, Türkiye'de dursunlar diye bazı fonlar oluyor. Avrupa Birliği, işte Birleşmiş Milletler nezdinde bazı fonlar oluyor. Bu fonlarla Kızılay üzerinden böyle cüzi miktarlarda yardımlar yapılıyor. Bunu Kızılay üzerinden yapıyorlar. Şimdi bunu Türkiye maaş veriyor gibi algılıyorlar. Öyle bir şey yok. Bu doğru değil. Yani bu yanlış bilgileri düzeltmek lazım. Veya işte geliyorlar, bütün eğitim sistemi onlara hizmet ediyor. Bu da değil. Yani böyle bir şey de yok. Yani Türkiye bu konuda tedbirlerini alıyor zaten. Yani ve bu yanlışlığı düzelttikten sonra da aslında yani şunu da kabul etmek lazım. Türkiye öyle büyük bir yük falan da değil. Bu böyle bir şey. Yani Türkiye'den mesela insanlar gidiyor bugün Avrupa'ya. Orada onların yapmadığı işleri yapıyorlar değil mi? Yani Almanya'da gidin. Bugün halen bizim insanımız gidiyor orada. Onların yapmadığı işi yapıyor. Yani Almanlara ne zararı var bunun? Ama orada da işte Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yapıyorlar şu anda. Yani diyorlar ki gelip bizim işimizi alıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani bizimkiler gidiyor, onlara hizmet ediyor. Burada da öyle. Burada insanlara hizmet ediliyor. Ve kimsenin ekmeğini, aşını falan da kimse almıyor zaten. Evet. Yani yapabiliyorsanız yaparsınız. Kimse size engel değil. Ama zaten onların yaptığı işi birçok insanımız yapmıyor. Üzücü bir şey ama yapmıyor. Dolayısıyla yani bu noktada bir defa bu yanlış bilgileri düzeltmek lazım.
Evet. Ve karara varırken de doğru bilgiyle karara varmak lazım. Peki son olarak size göre çözüm nedir? Birkaç cümleyle.
Valla çözüm insan olmak. Her şeyden önce insan olmak. Bizde kime bakarsanız hayatında bir göç hikayesi vardır. Yani hangi insanımızı inceleseniz bir şekilde vardır. Bunlar doğurgandır bir defa. Yani hicret nasıl İslam tarihini, Mekke'den Medine'ye göç, İslam tarihinin başlangıç ise dünyada da bütün büyük hareketler bu tür kitlesel hareketlerle oluşmuştur. Yani şahsen yıllardır bu işle uğraşan birisiyiz. Artı direkt vakalarla uğraşıyoruz. Artı bu konudaki hukuku inceliyoruz. Sorunlarla bizzat yüzleşiyoruz. Yani bunlar Türkiye'ye bir zararı yoktur. Kolay değildir bu süreci yönetmek. Çünkü çok acılar yaşanıyor. Çok büyük problemler yaşanıyor herkes için. Dolayısıyla bu noktada bu göçlerin Türkiye'ye zarar olmadığını, Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağını altını çizerek tamamlamak istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum Avukat Sayın Osman Yurtlu konuğumuz ve insan hakları bağlamında mülteci sorununu değerlendirdik. Saatimiz 15.31 ve yine güzel bir müzikle güne bakan sürüyor.
Haber gelmiyor artık senden, öylece kala kaldım da deli hasretinle ben, bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım, kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden, yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. yok öyle el gibi. Durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi, soğuk olma güz, ayrılık taşır.
Söz uçar.
Söz uçar ama yazı kalır. Bu temel motto eşliğinde İslam kültür ve medeniyet atlasına katkı sunmuş önemli yazarlar, edebiyatçılar, din adamları, gönül erleriyle yapılmış sohbetleri ve hasbihalleri içeren yaşayan hatıralar yeni neslin ifadesine sunulmuş. Bununla birlikte devam kitabı olan İnsan İnsana Şifadır da öyle. Kitabın yazarıyla kahramanımız nerede sorusuna yanıt arayacağız. Telefon attığımızda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Mahmut Bıyıklı var. Hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Sağ olun. Şimdi tabii kahramanımız nerede derken özellikle bu birbirinin devamı olan iki kitapta pek çok önemli gönül erenleri diyelim ya da gönül erleri diyelim seçkin söyleşiler toplamı var aslında. Bu da kültürel bir kalkınmanın da zeminini oluşturuyor aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle bu iki kitap? Size göre hangi boşluğu hangi anlamda doldurmayı amaçlıyor?
Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı ve güzel bir soru. Kahraman nerede sorusunun cevabı kahraman tam burada, bu topraklarda. Geçmişte olduğu gibi bugün de kahramanlar aramızda. Bu topraklar nice iyilik hikayesiyle, nice güzellik hikayesiyle örülmüş ve bugünlere gelmiş. Maalesef son yüzyılda, özellikle 300 yılda da diyebiliriz, kültürel emperyalizmle birlikte kahramanı bize hep dışarıda gösterdiler. Başka ülkelerden kahramanlar sundular. Başka rol modeller gençliğimize örnek olarak gösterildi. Bizim numune-i imtisal dediğimiz örnek şahsiyetler oysa ki hem tarihte hem de günümüzde sayısız değerimiz, kıymetimiz, güzelimiz var. Bu kitaplar bir anlamda bu güzellere işaret etmek için, güzelin, güzelliğin, kıymetin ve kıymetlinin, değerin ve değerlinin bu topraklarda olduğunu, bu nesle, yeni nesle anlatmak ve aktarmak amacıyla oluştu. Ben kahramanlardan bahsederken, özellikle gençlerle buluştuğumuzda, onların zihninde kahramanlar hep yüzyıllar önce yaşamış, işte Asr-ı Saadet'te yaşamış, Selçuklu'da, Osmanlı'da yaşamış ve vefatlarıyla birlikte sanki kahramanlık çağı bitmiş gibi zihinlerinde bir olgunun olduğunu gördüm. Oysa ki halen aramızda iyilik için, güzellik için, bu medeniyetin yeniden dirilmesi için, kültür için, millet için, insan için, dini, dili, ırkı ne olursa olsun insana, Hazreti İnsan nazarıyla bakan güzellerin aramızda olduğunu söylediğimde çok şaşırıyorlar. Mesela bu hafta Bursa'daydık. Bursa'da değerli bir ismin evine misafir olduk. Bir baktım ki benim 100 yıl öncesinde hayatını okuduğum şahsiyetlerin bir benzerini, onların güzelliklerini günümüzde yaşatan bir kişi. Dedim ki işte kahraman burada, kahraman içimizde ve tam da şehirlerimizde. Ben bu kitaplarda özellikle yaşayan hatıralarda yetişmeye çalıştığım, üniversiteden bugüne kadar, üniversite yıllarımdan bugüne kadar dizlerinin dibine çöktüğüm, sohbetlerinde bulunduğum, ya da yaptığımız kültürel faaliyetlerde misafirimiz olan, televizyon ya da radyo yayınlarımızda kendilerini misafir etme şerefine erdiğimiz güzel şahsiyetlerin bize aktardıklarını ve anlattıklarını söyleşilerde, konferanslarda paylaşırken değerli dostlarımız bunları bir kitap içerisinde okumak isteriz diye teveccühte bulundular. Sonrasında bu eser ortaya çıkmış oldu. Eserle birlikte de her gün hamdolsun sosyal medya aracılığıyla birçok teşekkür alıyoruz. Çünkü milletimizin moral değerlerini yükselten bu şahsiyetlerin hayatlarını ve hatıralarını okumak da insana bir huzur, insana bir neşe ve neşve katıyor. Yusuf Hemedani Hazretleri yaşadığı çağda talebeleri soruyor kendisine. Diyorlar ki efendim öyle bir zaman gelir ki büyük bir şahsiyeti tanıyamamış olabiliriz. Büyük şahsiyetlere uzak kalmış olabiliriz. Bu durumda ne yapmamız icap eder diye sorduklarında Yusuf Hemedani eğer diyor öyle bir zaman gelir de büyük şahsiyetleri tanımamış ya da ulaşamamış olursanız onların hatıralarını okuyarak istifade edin diyor. Çünkü onların hatıralarını okuduğunuzda da onların dizinin dibine çökmüş gibi istifade edersiniz diyor. Gerçekten bu iki kitap da hamdolsun okurun gönlüne ışıklar saçmada, onların ruhlarını, gönüllerini aydınlatmada önemli bir misyon yürüttü. Zaten amacımız da buydu. Bu toprakların güzelliklerini, bu toprakların güzellerini anlatmak, duymayanlara bildirmek, bilmeyenlere öğretmekti. Bu vesilesiyle kitaplar amacına ulaşmış oldu.
Evet, Sayın Bıyıklı tabii bir ufuk açmaya çalışıyorsunuz aslında bu söyleşileri kitaplaştırarak. Az önce bahsettiğiniz gibi gelecek nesillere belki çok görme şanslarının olmayacağı ama hatıralarıyla ulaşma noktasında bir bilgi de sunuyorsunuz. Bu bilgi ekseninde onların geleceklerini şekillendirmeleri açısından tecrübe edinmelerini de sağlıyorsunuz. Aklıma ilginç bir başka kitap geldi. Mesela Avrupa kültüründen hani örnek verirsek Stefan Zweig'in 12 minyatürü vardır. Orada belli başlı karakterler anlatılır. Fakat sizinkinde daha başka bir güzel yapı görüyoruz. Bunu da şöyle belki anlatmak lazım. Kişilerin kendi sözleri, kendi ifadeleri üzerinden gelecek kuşaklara seslenmesini sağlıyorsunuz. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani Batı'da da biyografi, portre, söyleşi kitaplarında baktığımızda onların da belli bir misyon etrafında yayınlandıklarını görüyoruz. Bizim de tam amaçladığımız bu aslında. Yani büyük kahramanların, örnek şahsiyetlerin, öncü isimlerin bereketli hayatlarından bugüne dair bir ışık kapmak, onların güzelliklerinden bugüne bir küçük de olsa pay bırakmayı sağlamak. Şöyle ki mesela orada Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsediliyor. Fethi Gemuhluoğlu tek başına yüzlerce gencin elinden tutmuş, onları okutmuş, hayatlarına dokunmuş. Sadece öğrencilik yıllarında burs vermekle kalmayıp evliliklerinden sonra üniversitedeki kürsüye geçmeleri, akademik kariyerlerini tamamlamaları ve hayatlarının her karesinde onlarla ilgilenen bir kahraman. Ya bu topraklarda Fethi Gemuhluoğlu diye bir kahramanı tanıdıktan sonra zaten başka milletlerin size göstermeye çalıştığı kahramanlara pek de görmek istemiyorsunuz. Yani bizim kahramanlarımız sadece meydan yerinde, sadece tekkede, dergahta, camide değil, hayatın her alanında bulunmuşlar. Ve bir anlamda İbn Arabi'nin çok muhteşem bir sözü var beni etkileyen. Sadakanın en büyüğü insanın varlığını tasadduk etmesi diyor. Bu kitapta geçen şahsiyetlerin hayatlarını ve varlıklarını tasadduk ettiklerini görüyoruz. Ve gerçekten bir ömrü başkalarının, başka insanların iyiliği için harcamanın ne denli onları ebedileştirdiğini ve kahramanlaştırdığını görüyoruz. Bu şahsiyetler hiçbir zaman ben dememişler, hep biz demişler. Kendi dertlerini unutup milletin derdiyle dertlenmişler, milletin evlatlarının derdiyle dertlenmişler. Yine bu şahsiyetler bir zamanlar bir medeniyet kurmuş bir milletin şu an düştüğü duruma bir isyan etmeden biz ne yapabiliriz diye sorumluluğu omuzlarında hissederek bir mücadele içine girmişler. Bu şahsiyetler sadece tekkede tesbih çeken, camide ibadet eden, münzevi yaşayan kişiler değil. Gönülleri, ruhları, akılları her zaman en iyi şekilde kullanmayı öğreten bu kimselerin hayatın her alanında, üniversitelerde, fakültelerde, amfilerde, fabrikalarda, sokaklarda, caddelerde aktif olduğunu görüyoruz. Çünkü onların bir derdi var ve dertlerinin dermanı da bu toplumun yeniden ayağa kalkması. Bu yüzden beni çok etkileyen bu şahsiyetlerin okuru da çok etkilediğini görmek ayrı bir mutluluk veriyor.
Şimdi ben buradan biraz size bir dönüş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi tabii bu kadar çok şahsiyetle görüşen, konuşan, onlardan feyz alan ve bunları kitaplaştıran bir kişi olarak muhakkak sizden etkilenen pek çok öğrenciniz de vardır. Siz de edindiğiniz tecrübeleri, bilgileri onlara aktarmaya devam ediyorsunuz. Bir taraftan yazılarınızla, kitaplarınızla, çeşitli söyleşilerle nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Gençler özellikle İslam şahsiyetlerinin bir şekilde sahip olduğu birikimi, yansıtması, belki daha fazla yansıtması ya da nasıl yansıtabileceği noktasında siz bir sonraki kuşak olarak nasıl bir yaklaşım sergileyeceksiniz ya da sergiliyorsunuz?
Şöyle ki çokça tabiri geçen Z kuşağı diye tanımlanan bir kuşak var. İşte bazıları bu tanıma karşı çıksa da bu kuşak üzerinden gittiğimizde bu kuşak aslında teknolojinin de imkanlarıyla her şeye rahat ulaşabilen bir kuşak. Bu kuşak maddi anlamda da istediği yeri gezebilen, istediği yeri görebilen imkanlara sahip. Ama bu kuşağın bir şeye ihtiyacı var. Bu kuşağın başını bir omza koymak istiyor bu kuşak. Bu kuşak derdini dinleyecek adam arıyor. Bu kuşak gölgesine sığınacak bir büyük arıyor, bir dost arıyor. Kendisinin değerli olduğunu, kıymetli olduğunu hissettirecek, bazen onun aşkını, bazen onun öfkesini dindirecek karşısında bir muhatap arıyor. Yani bu kuşağın çok şey vermenize gerek yok. Bu kuşağa sadece değer verdiğinizde, onları dinlediğinizde, onların zor zamanlarında omzunuzu başlarına koymasını sağladığınızda aslında onlara ulaşmış oluyorsunuz. Ben şu an çok muhteşem, çok güzel gençlerle tanışıyorum ve onlara bir şey vermekten ziyade onlardan da biz bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü bu çağı, yeni zamanları, bu zamanın ruhunu çok iyi kavruyorlar. Dediğim gibi onlarla muhabbet ettiğinizde, vaktinizi ayırdığınızda, çay içtiğinizde, çorba içtiğinizde artık onları kazanmış oluyorsunuz. Sizin söylediklerinize değer veriyorlar, sizi yönlendirmelerinize açık oluyorlar, sizin tavsiyelerinize uyuyorlar. Ama sadece kuru kuruya ne olacak bu gençlerin hali diyerek sızlanmaları onlar da gülüp geçiyor. Dokunduğunuz her genç sizinle birlikte yürümeye hazır olduğunu ifade ediyor. Yeter ki dokunmasını bilelim, yeter ki onlara değer verelim.
Evet, şimdi belki yani bu bir şekilde de bir eğitim aslında. Gençlerin bir şekilde bu noktada sizinle buluşması, onlarla konuşmanız, bu sohbet ortamı, söyleşi ortamı bir şekilde de bir eğitim gibi algılanabilir.
Kesinlikle, yani bizim kültürümüzde biliyorsunuz sohbet, bizim medeniyetimiz sohbet medeniyeti diye de geçer. İnsan insanın gölgesinde yetişir. İnsan, evet. Yani ben nerede yemek yenir, nerede çay içilir, İstanbul'da nerede balık yenir, hangi mevsimde yenir, bir çiçek nerede koklanır, boğaz gezisine ne zaman çıkılır, hangi camide, hangi enderin teravih kılınır, yani nerede hangi sohbet dinlenir, bunları kitaplardan öğrenmedim. Tamamen bunları izini sürdüğümüz büyüklerden öğrendim ve onlardan öğrendiğim hayata bakış açısını binlerce kitap okusam, yüzlerce ülke gezsem ulaşamayacaktım. Dolayısıyla gençler için de aynı şey söz konusu. Hani insan insana şifadır dedi kitabın isminde. Evet, İnsan evet. insana rızkında da insan vardır. Yani bir rızk de sadece yediğimiz içtiğimiz değildir. Evet. Rızkımızda da güzel insanlar varsa Ondan biz rızıklanıyoruz yani.
Şimdi Sayın Bıyıklı, bu süreçte ben de bir eğitimci olduğum için çok iyi bilirim aslında. Eğitim ya da bu söyleşi, sohbet anlattıkça öğrenilen bir süreçtir. Dolayısıyla az önce bahsettiniz, biz de onlardan öğreniyoruz diye. Aslında gençler geleceği şekillendirirken bizim de gelişmemizi sağlayan, bizim de kendimizi geliştirmemizi sağlayan bir sürecin içine de bizi itiyorlar. Her ne kadar onları eğitmeye çalışsak da.
Yani şunu da gençler fark ediyor. Biz kendilerini eğitmeye mi çalışıyoruz, yoksa onları anlamaya mı çalışıyoruz? Anlamaya evet. çalıştığımızda doğal bir eğitim süreci başlıyor. Eğitmeye çalıştığımızda, didaktik bir söylemde bulunduğumuzda orada bir duvar koyuyor. O duvarı aşmanın yolu düşün peşime demekten ziyade omuz omuza yürüyelim demek gerekiyor. Ben hep gençlere şey diyorum, yani 16 yaşında, 17 yaşında, 23 yaşında hep onlarla konuşurken dostum diyorum. Yani kapıdan bulunduğumuz mekanlarda, çalıştığımız STK'larda, vakıflarda, derneklerde genç kapıdan girdiğinde onun nereli olduğunu, kimlerden olduğunu, durumunu falan sormadan hemen bir çay söylediğinizde, bir evet. muhabbet ettiğinizde zaten o genci kazanmış oluyorsunuz.
Evet. Sayın Bıyıklı, son olarak yakın zamanda bir de şiir organizasyonu gerçekleştirdiniz. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz kalan zamanımızda?
Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği 15. Türklerin Uluslararası Şiir Şöleni gerçekleşti Bursa'da ve Konya'da. Türk dünyasından katılan şairler, Anadolu'nun dört bir yanından gelen şairlerle tam anlamıyla bir şiir şöleni yaşandı. Kültür ziyafeti sunuldu. Biz her zaman Türk dünyasıyla ortak kültürel işbirliğini savunan, Türk dünyasıyla kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin kesişmesinin, pekişmesinin tek yolunun kültürden ve sanattan geçtiğini savunuyoruz. Bu vesileyle de 30 yıldan beri, daha Türk dünyasının, Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulmadığı zamanlarda, Türk dünyasının henüz tanınmadığı dönemlerde Türkiye Yazarlar Birliği bir ufuk açıcılık vazifesi görerek Türk dünyasındaki şairleri, yazarları, sanatçıları ve aydınları birleştirdi, buluşturdu. Ve farklı ülkelerde, farklı şehirlerde gerçekleşen organizasyonların ilki 30 yıl önce Bursa'da başlamıştı. Bu senede 30 yıl sonra tekrar Bursa'da, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'mızda bu faaliyetin gerçekleşmesi gerçekten çok manidar oldu. Yeni şairlerle, sanatçılarla, aydınlarla tanıştık ve Türk Dünyası'nın geleceğine yönelik de çok önemli kararlar alındı. İnşallah bu tip faaliyetler sayesinde Türk dünyasındaki kültürel iklimin yeniden canlanmasında, entelektüel atmosferin canlanmasında güzellikler olacak diye düşünüyoruz. Yine Türk Devletleri Kültür Teşkilatları'nın da bu amaca uygun bir şekilde hizmet edeceğini düşünüyoruz.
Efendim, çok teşekkür ediyorum bize ayırdığınız süre için ve bizimle paylaştıklarınız için. Çok sağ olun. Tekrar kolaylıklar diliyorum size.
Ben teşekkür ediyorum. Söz uçar, yazı kalır diyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun. Yaşayan Hatıralar ve İnsan İnsana Şifadır adlı kitapların yazarı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'ydı konuğumuz. Artık sizlere veda etme zamanımız geldi Güne Bakan programından. Program ekibimiz Şule Özçakır, Sezin Zor, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Yarın saat 15'te yeniden görüşene kadar. Hoşça kalın.
Güne Bakan.